Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Hava Danslı'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Öncelikle ne oldu, ne bitti bu hafta? Senin için üzücü bir olay oldu, onunla açalım.
Açmayalım.
Anma olsun. Çünkü sen mesaj da attın gruba hani bir hocamız için.
Ha evet. Yani hani hiç şey yapmak istemedim aslında. Üzücü gerçekten iki hafta boyunca bayağı bir hani üzüldük, endişelendik, dua ettik, umut ettik. Ama hocamızı kaybettik maalesef. Hep derler hani her ölüm zamansızdır diye. Tilla hocamız gerçekten çok zamansız bir şekilde vefat etti. Ani bir rahatsızlık sonucu. Çok üretken, bana her zaman yol gösteren, yön gösteren bir hocamdı. Son iki sene biz birlikte çalıştık. Makaleler üretmek olsun, projeler, konferanslar, düzenleme açısından da. Kendisini, yani yarım kalan bütün işleri tamamlamayı umuyorum. Kendisine de ithaf etmek üzere.
Özellikle ben de bu şekilde açtım ki. Evet. Hani... Program, en azından bir programımızda adı geçmiş olsun. Evimizde sürekli adı geçiyordu.
Ha, öyle sağ makale yolluyor. Evet, hiç o açıdan düşünmemiştim. Kayıtlara geçsin, tarihe geçsin diyorsun. Hı. Evet, Atilla hocamı buradan anıyorum ben.
Hande çok fazla evde iş anlatır ama pek böyle...
Detaylandırmam çünkü sen çok sıkılıyorsun. Normalde anlatacağım da.
Ve sürekli duyduğum isimlerden biriydi evet. Atilla hoca.
Evet.
Sende de çok büyük etkileri olduğunu bildiğim için hani evet. Gene de bir bahsedelim dedim programda.
Sağ ol. Ben hani dinleyici açısından da şimdi hani üzücü bir olay. Yapmayayım dedim, söylemeyeyim diye.
Hı hı.
Teşekkürler düşündüğün için. Bu şekilde de analım hocama. Hı.
Şimdi onun dışında Türkiye'yi pas geçelim. Haberlerimize girelim.
Haberlerimize girelim. Girmeden önce şimdi benim... arkadaşım Barış, çevreci, aktivist arkadaşım. Havadan Sudan'ı dinliyor vakit buldukça, özellikle yani her hafta dinlemeye çalışıyor. Dedi ki hani ben dedi bir soru, bir konu açacağım dedi. Mesaj atmış. Diyor ki podcast dinlemek bireysel bir hareket midir? Toplu podcast dinlenir mi? Podcast bizi yalnızlığa iter mi diye soru sormuş. Şimdi biz kendi açımızdan değerlendirdiğimizde ayrı ayrı dinlediğimiz podcastler var Mehmet'le. Hani ben bazen Fransızca dinliyorum, ay unutmayayım falan diye. Ondan sonra ama arabada seyahat ederken atıyorum Mehmet girişimci muhabbetini dinler. Ondan sonra onu hiç kaçırmıyoruz. Freak Economics, ben bazı bölümlerini atlarım. Hani vakit olmaz vesaire. Mehmet hiç atlamaz. Arabada yolculuk yapar. İşte Ayvalık'a giderken git gel yani yığınla podcast dinledik. Bazıları hiç ilgimi çekmemesine rağmen Mehmet dinletti. Bu anlamda hiç yalnızlığa itmediği gibi toplumsal bir hareket oldu.
İşte çok böyle beraber dinlenen bir şey de değil podcast bakıldığında. Hani ben mesela Ünsal Ünlü'yü falan açıyorum. Hatta Cunda'da da açtığımda sizinkilerim çok, her ne kadar anlattığı ilginç olsa da böyle çok dinleme şeyi olmuyor, motivasyonu olmuyor.
Şimdi biri 81, biri 71 yaşındaki insanlar yaz sıcağında yazlıkta. Şimdi insan ünlüyü çok adapte olamadılar. Bir de onlar için tabii görsel, yani haberleri babam açacak, gazetesini eline alıp okuyacak. Sen onu iPad'den de indirsen sözcüğü, neyse Cumhuriyeti. Şimdi babam oradan okuyamaz yani. Hani büyültür, gözü daha da iyi görür ekrandan. Ama o gazetesini elinde tutup okuması lazım. Hani belki o anlamda olmuş. Çok uç örnek verdin yani hani jenerasyon olarak.
Yani biraz da podcast bence kişisel bir şey ama hani yalnızlığa iter mi? Yani sonuçta insan sürekli her zaman birileriyle ilişki içinde olmasına gerek yok. Ve her zaman insanın bir İngilizceden çevirerek me too time gibi yani kendine ait bir zamanı da olması gerek diye düşünüyorum.
Evet, bizim dinleyicilerimizden gelen geri dönüşlerde işte daha çok trafikte dinliyorum, yolda dinliyorum, spor yaparken dinliyorum, yürüyüş yaparken. Bir tanesi işte geçen hafta zaten uyurken bahsetmişti dinliyor. Uyurken yani inşallah çok sıkıcı olduğundan değildir diyelim. Bu şekilde farklı olabiliyor. Biz Apple de tartışma Store, açalım.
Evet, Apple Store'da Amerika'da da bir tane ilk defa bir yorum girilmiş yabancı biri tarafından, tabii Amerika Apple Store'a sana da gösterdi.
Amerika, İsveç, bu aralar böyle yurt dışından yazanlar var. Ben de böyle kalbim pırpır oldu. Yani çok heyecanlandım.
İsveç'ten.
Bay İsveç, buradan selamlar.
Evet, Türkçe öğreniyormuş kendisi ve kültürler üzerine. Tabii biz
O projeyi inceleyeceğim. Linkini galiba göndermiş. Evet. Laptopumu açacağım ve detaylı
biz
bakacağım.
Biz de tabii Kuzey Avrupa'ya sık gitmiş olduğumuz ve oradaki kültürü beğendiğimiz
çok
için.
Çok seviyorum o kültürü şahsen. Evet.
O da tam tersi buranın kültürünü anladığım kadarıyla inceliyor ve Türk kültürünü, yani Türkçeyi öğreniyor, Türk kültürünü evet. öğreniyor.
Acaba o ilgi nereden kaynaklandı merak ettim.
Belki bir gün röportaj yaparız diyeceğim ama İngilizce olur. O sebeple de dinleyicilerimizin hepsine hitap etmeyebilir.
Türkçe yazmış belki Türkçe hani olabilir kısa.
Bakarız.
Dinleriz. Şimdi eğer ben gene geri dönecek olursam anket yapsak ne çıkar? Dinleyeceğimiz böyle bize yorum yapabilirler mi? En çok ne zaman podcast dinleniyor? Bizim yani havadan sudan haricinde diğer dinledikleri podcastlerde de hani ne zaman nasıl dinliyorlar? Hangi şartlarda? Hiç toplu podcast dinleyen var mı diye kısaca bir soru sorayım.
Başkalarıyla beraber.
Evet başkalarıyla beraber. Hı. Tamam. Bunu da bu şekilde söyledik.
Tamam. O zaman haberlerimize geçelim.
Geçelim Mehmetciğim. Sen başla ilk haberinden.
Benim ilk haberim aslında bir sürü farklı haberim var. Zamanımız el verdiği süre içinde. Bugün çok uzatmamayı hedefliyoruz. Biraz gene sıkışık bir cumartesi günündeyiz. İlki birkaç haftadır benim uygulamaya başladığım bir sistem. Bu 35 milimetre domainimiz bizim Squarespace diye bir web sunucusunda duruyor. Tabii bu firma sadece web hizmeti veriyor. E-postalar için benim başka bir yerden bir hizmet almam gerekiyor. Daha önce Yahoo'yu falan kullandım ama Yahoo'nun durumu ortada. İflas etti, şey oldu. Servisi çok aksıyordu. Çok da parlak değildi. Google'ın Gmail'ı var. İşte böyle bir sürü alternatif var. Vakti zamanında da bunlar hepsi dolar üzerinden. Hala da dolar üzerinden. En uygunu Kint bir firmanın servisiydi. Evet. Zoho.com.
Meşhur Zoho.
Evet. Hande bile biraz bir tepki gösterdim.
Bir işkillendim yani. Hani dedim bu Zoho Hintli falan bu ne kadar güvenilir. Okulda hatta ben bir işte bir ara girmiştim böyle e-mailinden. Bizim asistan öğrencimiz gördü de hocam bu ne ya? Zoho diye bir server falan mı olur ne biçim isim diye.
Ama çok güzel bir hizmet sunuyorlar. Ve
çok şükür şimdi.
Sen bayağı alıştın.
Ben çok alıştım.
Yani çok ve bana geçenlerde tabii bu her kurumun yaptığı gibi bunların farklı bir sürü ek servisleri de var. Tabii onları da satmaya çalışıyorlar. İşte telekonferans olsun yani web ortamı üzerinde aslında uzaktan iş yapmanızı kolaylaştıracak. Bazen de kendi ofis çözümlerinizi kolaylaştıracak hizmetler sunmaya çalışıyorlar. Bunların arasında tabii bir mail göndermişler. Inbox'ınızın yani e-postanızın kontrolünü ele alın diye. Konu ilgimi çekti. Bana çünkü sadece iş e-postaları değil, bu podcast için takip ettiğim bir sürü mecra var. Onlardan da böyle newsletter geliyor. Yani bültenler geliyor. Onları takip ediyorum. Ve e-postam çok yığılıyor. Uyarılar geliyor, hatırlatmalar geliyor. Atlıyorum tabii onların hepsini. Daha sonra bulup okuyordum. Ve buradaki önerileri dinlemeye karar verdim. Kısaca yaptığı aslında kategorilere ayırıyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki işte benim ilgilendiğim alan post prodüksiyon, retouch yani. Retouch ile ilgili şu kişilerden veya şuralardan mail geliyor ya da subject line'ı bu oluyor. Onlar için bir klasör açıyorsunuz. Onları buraya yönlendir. Newsletter'lar gelen işte bültenler şu klasöre gelsin. Sigorta ile ilgili ara sıra geliyor sigorta işlemi o bu klasöre ve bir anda bakıyorsunuz inanılmaz bir temizlik oluşuyor. Bir sürü aslında klasörünüz oluşuyor ama nerede neyin olduğunu da çok rahat görüyorsunuz. Bir anda benim inbox'ım yani Hande az önce bu podcast'te anlatacağı konuları gönderene kadar sadece iki tane e-mail'den ibaretti. Bu sizi çok rahatlatıyor. Aslında yapacağınız işleri görüyorsunuz.
Sen iş e-maillerinde mi ayırıyorsun? Onu nasıl ayırabiliyorsun?
Çünkü ben mesela retouch'la ilgili işleri direkt gelenler hariç. Mesela nereden geliyor? LinkedIn'den görüyorum. Freelance retoucher pozisyonu mesela. Ne oluyor? LinkedIn.com'dan geliyor. Onu diyorsun ki içinde şu içeriğinde şu varsa buraya gönder diyorsun. Buraya transfer et o e-mail'ı diyorsun. Peki, ve yani, okumamış şeylerde, folderlarda sana bold olarak gözüküyor.
Mesela teklif veriyorsun. X firmasıyla daha önce çalıştın. Hani şimdi isim vermeyeyim. Yani onları tek tek belirlemek zor değil mi? Belki ben arada kaçabilir.
Hayır, X firması onlar ana inbox'a düşüyor. Benim direkt bir
tamam,
tek
onu
tek
sormak istedim.
Yok. Yani tek tek yaptığım şeyler hep ana inbox'a düşüyor. Onun haricinde düzenli, hani mesela LinkedIn tarıyor. Rule'ları var. O rule çerçevesinde tanıyıp bugün bunları buldum diyor. Çıkan ilanları.
Tamam.
İşte mesela stok video ile ilgili shutterstock.com'dan geliyor. Çünkü ben stok fotoğraf yapmadığı için stok video folder'ım var. Yani Shutterstock'tan gelen şeyle mailler stok videoya diyorum. Böyle bir yönlendirme ve ayrıştırma sisteminden geçiyor. Çalışma şeklinizi değiştiriyor. Daha efektif hale getiriyor. Çünkü gözünüz artık takılmıyor. Diyorsunuz ki newsletter'ları ben şu anda ilgilenmeyeceğim. Akşama ilgileneceğim. Hiç o folder'a bakmıyorsunuz. Boşu boşuna dikkatinizi dağıtmıyor.
Tamam.
Güzel. İyi mi?
İyi. Ben gene bunu biraz zaman geçtikten sonra adapte olurum muhtemelen.
Evet, klasik hani. Senin mesela şu anda inbox'ında ne kadardır mail sayısı?
Inbox'ında? Bilmem, 8-10 tane falandır. Ama ben bu aralar çok... Şimdi sen tabii... Şimdi ben Poyraz'la ilgili de özel mesela 35 milimetre adresim farklı. Yeditepe adresim. Zaten benim iş Yeditepe'ye düşüyor. Bazı işte danışmanlık vesaire takip ettiğim şeyler, proje olursa 35 milimetreye. Ondan sonra bir de Poyraz'la ilgili şeyler de 35 milimetreye düşüyor. Ben şu sıralar bazılarından çıkmaya çalışıyorum. Yani listeden çıkartıyorum.
Onda da çok kolay görüyorsundur. Zoho'nun
yukarıda,
en tepesinde unsubscribe.
Çok basit. Evet. Evet, o harika bir özellik. Zoho'yu sevdik. Ailemizden biri gibi oldu. Şimdi ben daha fazla uzatmayalım
tamam,
bu hadi, haberi.
Evet.
Sıradaki haberime geçeyim. Paris'ten Gözde'cim, Gözde arkadaşım göndermiş sağ olsun. Daha doğrusu Facebook'ta paylaşmış. Ben dedim bu haberi kapıyorum, podcast'te söyleyeceğim. Gerçi sen bunu ben biliyorum, daha önce okudum dedin. Okudum derken Fransızca İngilizce versiyonumu gördün.
Neydi konu?
Norveç Bakanı'nın.
Evet, İngilizcesi de çıktı.
Ha, çıktı mı? Tamam. Hı. Bendeki haber Fransızca. Norveç Ulaştırma Bakanı Mr. Olsen istifa etmiş. Hı. Niçin? Çünkü eşinin kariyerinin öncelikli olduğunu düşünmüş. Yani kendi kariyerinde bakan olmuş, tamam mı? Ve bundan eşine de bir fırsat çıkınca Amerika'da bir sene çocuk hastanede bir kadro bulmuş ve eşi bir sene çalışacakmış orada çocuklarla ilgili doktor olarak. Kendisi istifa edip öncelik onun demiş ve Norveç özellikle kadın erkek eşitliği sıralamasında biliyorsun ilk sıralarda. Gittikçe yani iyileştirmeler olmuş ve yani bu tabii bir mantalite, bir kültür meselesi. Benim şimdi dün de Ayşe'ye tartışıyorduk. Ayşe de Barış'ın eşi, Ayşe'si. Onunla tartışırken Hande dedi nüfus dedi zaten işte 4 milyon küsür. Baktım 2018 5 milyon 353 binmiş. Tabii ki az nüfus. Ama hani burada nüfustan bağımsız olarak şunu demeye çalışıyorum. Yani bakan olmuşsun ve istifa ediyorsun o pozisyonda. Hani bizdekiler nasıl koltuklarına yapışıyorlar ya. Adamı bırak bakan olmayı. Muhalefette 30 sene kalıyor ve ayrılmayı düşünmüyor. Yani o muhalefet olmak bile hani ana muhalefet lideri olmak bile ona yetiyor yani. Hani öyle diyeyim. Bu adamcağız üretiyor bakan, yani Norveç çalışıyor. Refah seviyesi zaten kişi başı 45 bin dolarlardı.
Çok sıkılmış Amerika'da yeni
şeylerle. Çok sıkılmış
şeylerle.
Bence evet, yeni bir macera. Yok, çok takdir ettim. Eşinin kariyer için böyle bir istifa kararı almasını böyle paylaşmak istedim. İnsan bu haberlerle mutlu oluyor. Yani kendi ülkemden çıksa ne kadar çok mutlu olacağım.
Çok var.
Daha çok var. Biz göremeyiz.
Biz buna yaklaşamayız. Yani bu arada dağlar var. Biz daha henüz... Böyle zilyon seçim kaybedip artık tamam ben başarısız oldum deyip giden bir muhalefet görelim. Ya da bir bakan desin ki gerçekten kendi isteğiyle ya ben şu işi beceremedim. İstifa etmem doğru olur. Skandal oldu. Bir şey oldu. Ayıp. Yani muhalefet istifa etmeli bakan der bizde. Bakan oturduğu yerde durur. Muhalefet de hani bilir onun istifa etmeyeceğini. Kendileri de aynı durumda olsa kendileri de istifa etmez. Bu böyledir yani.
Tabii tabii, bu dediğim gibi bir siyasal kültür de aynı zamanda. Bu arada hani detay vermeden şöyle hızlıca bir geçeyim. Biz dün akşam, cuma akşamı bir düğüne davetliydik. Çok keyifli, çok güzel geçti. Ve biz de işte uzun zamandır ilk defa Mehmet'le Poyraz'ı bırakıp çıktık. Dayısı, işte teyzesi, Berkay abisi geldiler. Çok ilgilendiler sağ olsunlar. Neyse, nikah şahitlerinden biri de Muharrem İnce'ydi. Nasıl içimi yedi, böyle heyecanlandım. Yani şey anlamında heyecanlandım. Yani şu çok yakın, böyle hemen karşısına geçip böyle aklımdakileri söyleyeyim, bir tartışayım. Gene hani hep televizyonda görüyorsunuz.
Çevrede var da aslında böyle sanırım hemen hızlıca gidip bir şeyler konuşmak isteyenler.
Tabii yani etrafı sarıldı. Başka tabii gene o network'ten de hani birileri vardı. Ama hani ben sade vatandaş olarak gideceğim. Anlatabiliyor muyum? Ne bir parti meclis üyesi, ne bir işte delege, ne başka bir şey değil yani.
Ya, ama umursayacağını da zannetmiyorum.
Kesinlikle. Zaten işte bu böyle. Sonuçta dediğin gibi kimsenin umursayacağı yok. O yüzden de onlar siyasetçi oluyor. Biz de vatandaş oluyoruz.
Evet. Türkiye'de seninle konuştuğumuz konulardan biri. Türkiye'deki siyasetçi profili yurt dışından çok farklı. Bizde ne yazık ki yani benim düşüncem %90'ı başka bir yerde çok böyle başarılı olamayanların çok girdiği bir alan. Yani böyle direkt hani milletvekili falan profilinde olan gördüklerin bütün bir ömrünü ona veriyor. Ama mesela açık konuşayım, Muharrem İnce'nin o nikah şahidi olarak yaptığı konuşmayı dinleyince çok boş bir konuşma yani. Bu hani belli bir şeydeki kişinin yapacağı konuşma değil. Hani kültür seviyesindeki kişinin yapacağı konuşma değil bence.
Evet.
Onu yani onu dinleyince dedim hani bu kişiler Türkiye'de siyaset atılıyor.
Ama böyle şöyle oluyor. Mitinglerde, televizyon programlarında, Fox TV'de izledik. Hep duymak istediğimiz şeyleri söyledi Mehmet. O zaman hani o
verdiği şey. Belki de ekipleri mi çok iyi ya da iş böyle planlı konuşmaya gelince çok iyi beceriyorlar. Ya da Türkiye gündemiyle ilgili
ya,
ama.
Bilmiyorum. Yani bu biraz karmaşık bir konu. Boş ver. Biz şimdi başka konularımıza geçelim. Tamam. Ben sadece öyle ufak bir detay söyledim. Karşılaştırma olsun diye.
Tamam. Ben o zaman bir başka konuya geçeyim. Bakayım neler varmış. Amerika'da bir firma, Clean Craft firmanın ismi, yaklaşık 25 sene önce adam işe başvuran ilk kişiyi kabul etmiş.
Ve ne iş bu?
Outsource hizmeti sağlayan, yani janitorial, yani hademe, işte temizlik. Bizdeki çok vardır ya temizlik, evet. Firmalara o tür işler, hizmetler sunan. Ve o kişinin daha sonra eski bir hükümlü olduğunu öğrenmiş. Ama o kişi de çok iyi iş çıkarmış. Ve bundan sonra da bu firma işe ilk başvuranı işe almaya başlamış. O eleme de tabii işte biraz şey olduğu için, yani temizlik ve bu tarz basit bir iş olduğu için herhangi bir şey yapmayıp sadece ilk geleni sorgusu sualsiz alma üzerine kurulu bir sisteme dönmüş. Bunun işte yaptığı biraz sosyal sonuçları var. Yani insanlar hiç kimse işi almazken veya de bir türlü iş bulamayanların gelmesi ve onların minnettarlığı sonucu diyor ki yani çok çok büyük bir kısmı harika bir iş çıkartıp beni hiç üzmediler veya da yüzümü kara çıkarmadılar diyen bir makale. Enteresan geldi bana. Hani hiçbir mülakat yapmadan sadece ilk geldikleri için işe alınma.
Bana da rasyonel gelmedi. Evet. Mantıklı gelmedi yani. Daha açayım mı?
Aç bakalım.
Şimdi ben haberime geçiyorum.
Hani de burada kesti.
Yok hani tartışacak çok bir şey de yok gibime peki geldi. Çok mantıklı değil. Biraz daha inceleyip sık dokuya da bilir. Hani o böyle garip bir kriter olmuş.
Peki. Benim haberim ama çok kısaydı bu haberin. İkinci ex haberi geçeyim. Amerika'da Van Life diye bir hareket başlamış.
Ha, bana göre pek.
Hatta birçok firma buna uygun, özellikle örnek verdiğine Nissan ve Volkswagen. Bu seninle dijital nomad diye konuşmuştuk, evet. Ya hani sürekli seyahat edip bir yandan da çalışanlar. Ama bu Amerika içinde seyahat edip çalışanlar için. Yani öyle arabalar, van tarzı arabalar var ki içinde mutfağı, banyosu, tuvaleti, her şeyi var. Sen bu araçlar içinde seyahati ne ediyorsun? Artık bu 3G, 4G networkler olduğu için de internetin, bilgisayarına her zaman erişimin var. Bir yandan seyahat edip bulunduğun ülke içinde farklı yerlere gidip bir yandan da çalışma hayatına devam ediyorsun.
Yani freelancer oluyorsun.
Freelancer oluyorsun.
Ve freelancerlar için bu vanlar.
Evet evet.
Ben şimdi hem seyahat edip hem nasıl ders vermeye gideceğim üniversiteye?
İşte ona göre bir şey
bulacaksın. İlk önce onu söylesene, mesleğin niteliğini.
Ve firmalarda buna uygun araçlar çıkartıyorlarmış, sürüyorlarmış piyasaya.
Tamam.
Kiralama sayısında da çok ciddi artış varmış. Yani her zaman belki adam bütün bir yıl böyle yapmıyor da mesela 3 ayını bu şekilde, zaten freelancer. Ve 3 aylığına araç kiralıyor.
Örtük bir mesaj mı vermeye çalışıyorsun burada?
3 aylığına kiralıyor, dolaşıyor. Mesela gidiyorsun Bodrum'a, bilmem neye, bir şey üstünden. Yalnız Türkiye'deki şeyler çok parlak değil, kotalar falan. Yani biz tüketimimizle bunu... Ay
yok,
bunu...
Türkiye'de bunu istemem zaten.
İstemez misin Marmaris'e, Selimiye, Venin içinde sabah deniz, sonra çalışma?
Sağ ol ya. Şimdi o modda değilim ben yani. Şimdi Poyraz var yani. Ben hani bu araçta rahat edemem.
Tamam.
No thanks, no mercy almayayım.
Peki, tamam.
Alana mani olmayayım. Şimdi benim sıradaki haberim Selçuk Şirin Hoca'nın bir çağrısı aslında. Muhtemelen Selçuk Şirin Hoca'yı ben hep takip ediyorum. Ondan sonra kitaplarını, bazı kitaplarını öğrencilerime de hani okutturdum ve tavsiye de ettim. Şimdi onun bir çağrısı oldu. Dediğim gibi muhtemelen dinleyeceğimiz bunu geçen haftalarda duymuşlardır. Diyor ki Selçuk Hoca, gelin Türkiye'yi bir günde temizleyelim. Şimdi bu iş nasıl olacak Mehmet? Katıldığım ve katılmadığım noktalar var. En son Hürriyet'te bir yazısı çıktı Selçuk Şirin'in. Bir kere bu bir sorun yazısı değil, bir çare yazısı. Ben size bir çözüm öneriyorum diyor. Bu özellikle de bayram tatilinden sonra, özellikle sakin şehirlerde olsun, gerek işte öğren yerleri, turistik yerlerde böyle devasa çöp yığınları oluşmuş. Ve diyor ki bu bayram tatilciler, bayram için gelenler, yani siz ne yapıyorsunuz, bu kadar çok atık nasıl çıkar ve niye yerlere atıyorsunuz gibilerinde bir tartışma başladı. Duymuşsundur. Şimdi bu artık milli çöp meselesi diyor Selçuk Hoca ve gene ekliyor, evlerinin içini bu kadar temiz tutan insanlar niye sokakları hani kirletiyorlar? Ben de diyorum ki Selçuk Hoca'ya, tabii buradan söylüyorum, kendisine yazmadım ama Türk toplumu bir çelişkiler toplumu. Hani başını kapatıp mutaassıp muhafazakar bir kimliğe bürünüp sonra elinde Şam'dan Hello dergileriyle dergilerini okuyan, ondan sonra muhafazakar partiye oy verip ama onun desteklediği işte X kişisinin metresiyle bir hayat yaşamasına bir sesini çıkarmayan ama kan davası için işte kız kardeşi görüştü başka bir erkekle diye gidip vuran falan, öyle bir toplum yani. Anlatabiliyor muyum? Çelişkiler toplumu. Dolayısıyla mesela diyor ki gene Selçuk Hoca, bu diyor bir kültür sorunu ya da bilgi sorunu değil diyor. Çünkü evin içini temiz tutuyorsa sokağın önünü de, caddeyi de temiz tutabilir diyor. Şimdi ben şöyle bir anımı anlatayım. Bu aslında bir çeşit köylülük. Anlatabiliyor muyum? Yani sen evini temiz tutuyorsun ve sokağa çöp atıyorsun.
Ben aidiyet meselesi.
Aidiyet, bak çok doğru. Ama çelişki şurada gene karşına çıkıyor. Vatanını cennet belliyorsun. Bu vatan hepimizin, ya sev ya terk et işte, ama o vatanı, o cennet vatana tırnak içinde çöp atarak ihanet ediyorsun aslında. Gene bir başka çelişki. Ben bunu böyle çok güzel yazmak istedim aslında Selçuk Hoca'ya. Şöyle gene atasözlerimiz de var. Temizlik imandan gelir. Bunlar boş. Dediğim gibi diyor ki Selçuk Hoca, demin bir şey diyecektim, bağlayacaktım da Mehmet unutturdu. Diyor ki Selçuk Hoca, Slovenya bu işi yapmış. Kaç tarihinde? Bir saniye, hemen şuradan unuttum ben onun tarihini. 24 Mart 2012'de. Sloganları şu: gelin bir günde Slovenya'yı temizleyelim. Ülke bizim, hepimizin, ülke bizim, sorumluluk hepimizin diye. Ve herkes, gençler, STK'lar ve o gün bir gün saptanmış işte. O gün 6 kişiden bir kişi mutlaka eline kova, küreği, çöp sepetini, eldivenlerini takıp çöpleri temizlemişler. Ve insanlar temiz buldukları yeri temiz bırakıyorlarmış. Ve bundan sonra bırakmışlar. İşte Slovenya tertemiz bir ülke. Eğer kirli buluyorlarsa da kirli bırakıyorlar. Ben buna katılmıyorum. Bu hani kültür meselesi, bilgi meselesi değil diyor ya hoca. Bu tamamıyla bir iyi yetişme sorunu. Yani benim ailem bana neden çöp atmamayı nasıl öğrettiyse, sen ve biz polis nasıl öğretiyorsa, bu öğretilebilir bir şey. Gene biz burayı temizlesek, yani ikinci gün gene insana çöp atacaklar buraya. Ben bu kadar ümitsizim. Ne diyeceğimi hatırladım. Ortaokuldayım. Bizim servis şoförü açtı camı, kutu kolayı dışarı attı. Ben de tabii gayri ihtiyar refleks, tabii ben öyle yetiştiğim için. Abi dedim, niye atıyorsun çöpe? Kenara koysana. Çöpçüler niçin var? Temizlesinler dedi. Yani maaş alıyorlar çöpçüler. Onun şeyi atacak. Onlar da temizleyecek. Bu mantıkta yaklaşılıyor. Öyle, ama bu kampanyaya ben destek veriyorum. Olursa kendim elime kova, küreği, neyse çöp sepeti alıp çıkarım. Çöp torbamı toplarım da. Ama inanmıyorum yani bundan sonra temiz kalacağını.
Hı, tamam.
Sen ne diyorsun Mehmet?
Ben de bu çok daha işte kültürel bir şey. Benim düşüncem, bilemiyorum böyle hani Avrupa ülkeleri bu işi nasıl hallediyor. Çünkü insanın, yani sırf eğitim de değil, ceza kurumunun çok düzgün işlemesiyle, işte Singapur'da falan hep söylenen sakız atanlara çok yüksek cezalar var. Ama bu cezanın olması da yetmez, uygulanması da lazım. Bizde mesela işte her kurbanda denir, yasak yerlerde kurban kesilirse cezası olacak. Ben daha her sene haberlerde kurban öncesinde, kurban bayramının öncesinde bu haber yapılır. Ben bir defa hiç kimsenin böyle bir şeyden ceza aldığını ne duydum ne gördüm.
Ya Pendik'te silah adam ateş açmış çocuk parkında, Pendik'te çocukların üzerine adamı serbest bıraktılar.
Evet, cezai davalarda bizde bir ceza yok.
O yüzden
yok.
Ben geçtim. O yüzden yani bu Selçuk Hoca'ya inanasım gelmiyor. Çok güzel şeyler öneriyor. Ama şimdi Amerika'da hani öğretim üyeliği yapıyor. Hı. O kültürle bayağı bir yoğrulmuş. Ve hani bunu Türkiye'de de bir şey yapmak istiyor. Hani iyi, güzeli, doğruyu getirmek istersin ya böyle memleketine. Hı hı. Şimdi biz burada yaşadığımız için hani olmayacağını böyle hissedip görebiliyorsun aslında. Ha, tabii ki bir şey yapmayacak mısın? Yapmak lazım. Bir yerden başlamak lazım. Zor. Benim son bir haberim kaldı. Bu tam çevre haberiyle ilişkin kısa bir haber ekleyeyim mi?
Ekle bakalım.
Ben sana dedim bu hafta böyle güzel tartışmalı haberlerim var diye. Kuzey Kıbrıs'ta yeşilgazete.org sitesinin haberi. Kuzey Kıbrıs'ta ekoloji ve çevre dersi zorunlu hale getirilmiş Mehmet. Darası bizim müfredatların başına. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Talim Terbiye Dairesi Müdürü Salih Bey bir açıklama yapmış. 9. sınıflar için ekoloji çevre dersi zorunlu müfredata yerleşmiş. Ve bu çalışmayı da hem çevre örgütleriyle hem Eğitim Bakanlığı'yla birlikte hazırlamışlar ve çevre duyarlılığını hani geliştirmeye yönelik. İşte mesela bak, bu daha somut bir adım olur. Bir günde temizlemekten ziyade daha uzun vadeli etkilerini görebileceğimiz, yetiştirmek hani adına gençleri. Ve bir noktada da müfredatla ilgili eleştiri almışlar. Din dersi seçmeliymiş. Ki bence kesinlikle seçmeli olmalı zaten. Onda okullarda çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci var. O yüzden biz seçmeli yaptık demiş. Hı hı. Benim ama dikkat çekmek istediğim nokta ekoloji ve çevre dersiydi.
Anladım. Tamam. Bir sonraki
ve son haber.
Evet, peki son haberim olsun. Şimdi teknoloji mi yoksa bir tartışmalı mı?
Senin için ikisi de olsun Mehmet ya. Senin için yani.
Şimdi birinci haberim şu. Bir makale. Tali Orat tarafından Medium.com'da yazılmış. Hızlı fotoğraf çekmenin anılar ve hafızamız üzerine etkisi diye. Şimdi fotoğraf çekmek artık o kadar kolay ki. Cep telefonuyla çekmemiz çok kolay. Her şeyi çekiyoruz. Şimdi bu işin, insanlar bu sebeple de bir restorana girdiklerinde yedikleri yemeği de çekiyorlar. Gittikleri yerde de çekiyorlar. Bizde o adet olmamakla beraber çok yapılan bir şey.
Ben yapmam. Yediymiştim şeyi.
Hatta Facebook'ta, Instagram'da bu kişileri takip ediyorsun. Ben de bu genellikle Instagram'da hiç sana söylemiştim. Hmm. Artık hiç takibi bıraktım. Tamamen mesleki görselleri takip ediyorum. Çok
beni
daha eğlenceli.
Beni takip ediyorsun ama değil
ama
mi?
Ama seni takip
sağ
ediyorum.
Sağ eksik olma.
Bir şeydi. Bu makalenin özünde şunu söylüyor. Diyor ki bu kadar çok şeyi fotoğrafa kaydettiğimiz zaman aslında o anı
yaşamıyorsun. Bu daha önce konuşulan bir
evet,
şey.
Evet, daha önce konuşulan bir şey. Bir de çekmediğin zamanki kalan hatıralarla o yaşanmışlıkla fotoğrafını gördüğün zamanki yaşanmışlık çok farklı oluyor. Yani çekmediğin şeyi sana bıraktığı izlenim ve hatıralar çok daha farklı ve etkili olabiliyor diye belirtmiş.
Katılıyorum.
Onun dışında eskiyi tabii yaşı benim gibi 45 civarı olanlar hatırlar. Eskiden bir film devri vardı. O zamanlar film fotoğrafı çekerken, film üzerinden çekerken 36 kareniz vardı. Düşünerek çekerdiniz. Çünkü film bir maliyet, tab ettirmek ayrı bir maliyetti. O yüzden çekilen şeyler düşünülerek çekilen ve işte İdareli gerçekten kullanıldı. Bir değeri olan şeylerdi. Hmm. Onu anlatmış. Bir de hafızaya olan etkileri de artık bir şey hatırlamak için fotoğrafını çektiğimiz için hafızamızı çok zorlamamaya başladık. Aracını park ediyorsun, bulunduğu park yerinin fotoğrafını çekiyorsun AVM'lerde. Farklı şeylerde bu şekilde bir yerde senin daha önce defalarca anlattığın gibi öğrencilerin not almak yerine tahtayın fotoğrafını çekiyor.
Ya da slide'ın işte.
İşte bir şey görüyorsun. Aa bunu dur sonra bakarım deyip öyle fotoğrafını çekiyorsun. İşte bu şekilde de telefonun hafızasına güvendiğin zaman beyin kendisini zorlamayıp hafıza yeterliliğinde düşüşler olabiliyor.
Tamam. Bunu zaten katıldığım için hani o anlamda ilgim ve dikkatim dağılmış olabilir ama zaten takip ediyorum. Bunu da daha önce seninle konuşmuştuk.
Evet. Son olarak da Bang & Olufsen'in bir cihazı, yeni bir hoparlörü.
Ya bu markaya, tasarımlarına hayranım.
Tek parçadan oluşan bir hoparlör ama bütün işte bas ve diğer özellikler o dev hoparlörün içinde. Büyük bir davula benziyor. O şekilde size şeklini sadece dinleyenler için anlatayım. Ama aletin asıl enteresan yönü cihazı asmayıp odanın içine yuvarlak, aynen dediğimi yan olarak bıraktığınız zaman aleti ittirip kaktırdığınızda sesi açıyor veya kapayabiliyorsunuz.
Ay çok
yani normalde hani bir düğme vardır ve siz o düğmeyi çevirirsiniz. Hı-hı. Aletin kendisi düğmeymiş gibi düşünün. Hı-hı. Aleti yuvarladığınızda sesi açıyor veya da ters yöne yuvarladığınızda da sesi kısıyor. Hı-hı. Yani ittirip yani salon içinde yuvarlayarak arkadan sesi biraz geliyordur belki videosunu gösteriyorum. Bu şekilde
gördüm,
yuvarlayarak
evet.
Şey yapabiliyorsunuz.
Harika.
Değişik bir tasarım olmuş diye belirteyim. Bu haftayı her zamanki gibi 40 dakikamız olmasa da yaklaştık. Burada bitirelim. Daha bunun post prodüksiyonu var gene Mehmet'in üzerinde. Hande de sıkılmış olacak ki web sitesine geçiyor.
Evet, bu haftanın da sonuna geldik.
Her zaman olduğu üzere.
Aa Mehmet gene mi?
Bize yorumlarınızı bak gene mi diyorsun ama İsveç'ten Bay İsveç geliyor e-posta atıyor. Belki biz bunu söylemesek bize e-postayı atmayacak. Sonra çok mutlu oldum diyorsunuz.
Soralım Bay İsveç'i nereden buldu diye. Hı. Bu arada biz Bay İsveç diyoruz. Kendi nickname'i o şekilde bize yazdığı için hani dalga geçermiş gibi hani Türkçe öğreniyor da Bay İsveç değil yani kendisi yazdı onu belirteyim.
Tamam. Bize e-posta ile ulaşmak isterseniz havadansudan@35mm.com adresimiz. Onun dışında bir Facebook grubumuz var. Üyelerimizin zaman zaman haber attığı, zaman zaman da bizim attığımız haberlere yorumlarını yazdıkları Facebook içinde Havadan Sudan o grubunda ismi. Onun dışında bize yine 35mm.com altında bütün bu bölümlerin anlattığımız konulara ait bağlantıları paylaştığımız bir sayfamız var. O sayfanın ilgili haberin altına da yorum bırakabilirsiniz ya da iTunes içinde podcast veya da Google'da da başladı artık galiba. Google'da ne yorumlar yazılıyor hiçbir fikrimiz yok. Bizde hiç Google cihazı olmadığı için belki yorumlar yazılıyordur.
E buraya yazsınlar.
Ama Apple'ı yoksa ne yapacak?
Ha, Apple'ı olmayan mesela Samsung'dan dinlerler mi?
İşte onlar da havadan sudan veya e-posta atabilirler diyor. Evet. İşte Amerika iTunes'a bir yorum yazılmış, onu gördüm. O kişiye de teşekkürler, Türkçe öğreniyormuş ve Türkçe öğrenenler için en güzel podcast demiş.
Ay evet, çok mersi, çok böyle mutlu olduk. Ben acayip mutlu oluyorum bu tür şeylerden.
Evet.
Yani Patreon'dan bu kadar mutlu olmuyorum, öyle söyleyeyim.
Ama sen Patreon'a girmiyorsun ki.
Evet, unutuyorum her sefer.
Bir sorumluluğun var, onu yapmıyorsun podcast'le ilgili.
Aa, podcast'le ilgili kaç tane sorumluluğum var Mehmet? Bir sürü işim var.
O zaman gelecek hafta görüşmek dileklerimizle, sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Müzik Arda Görgün.